Ayrım 5.
Ertesi gün beklenmedi. O gece kent boşaltıldı diye anlatıyor Mok. Ve 10 yaşından küçük bütün çocuklar gibi beni de ailemden ayırdılar. Ve herkes ama herkes ellerinde yalnız bir naylon torbayla yollara düştü. O sırada Phnom Penh'in nüfusu 2 milyondu. Bugün 1 milyon. 2 milyon insan kentten çıkarılıp günler, aylar süren yürüyüşlerle ülkenin her bir yanına dağıtıldı. Çünkü Kızıl Kemerlerin lideri Pol Pot inanıyordu ki başlarına ne geldiyse Batı sömürgeciliğinden geldi. İnanıyordu ki kurtuluş için yaşamı sıfır noktasına döndürmek gerekiyordu. Yani 10 milyon nüfusun 10 milyonu da çiftçi olacaktı. Pol Pot inanıyordu ki kentler kötülük yuvasıdır. Kentler yerlerini köylere bırakmalıdır. Nasıl olacaktı bu? Önce kentler boşaltılmaya başlandı. Kentlerden sürülen halk uzak köylerde, çiftliklerde, dağlarda, taşlarda, ovalarda, bayırlarda çalışmaya zorlandı. Okullar, üniversiteler kapatıldı. Hastaneler, doktor muayeneleri kapatıldı. Mahkemeler, avukatlık büroları kapatıldı. Gazeteler, tüm yayın evleri kapatıldı. Kentte eski ya da yeni ne kadar kitap, dergi varsa tümü toplatıp yakıldı. Din yasaklandı. Renklerden turuncu yasaklandı çünkü turuncu rengi Budist rahiplerin giysisini çağrıştırıyordu. Para kullanımı yasaklandı. Değiş, dokuş sistemi getirildi. Kentlerdeki teknoloji yok edildi. Teknolojinin izleri yakılıp yıkıldı. Aile kavramı karşı devrimciydi ve kolektif tarımı engeldi. Çocuklar ailelerinden, eşler birbirlerinden ayrıldı. Önce meslek sahipleri ve aydınlar öldürüldü. Sonra üniversite mezunları. Daha sonra da yabancı dil bilenler ve gözlüklüler. Pol Pot yabancılara karşıydı. Ülkedeki etnik azınlıklar yabancıydı, yani düşmandı. Kemer olmayanlar, yani Çin, Vietnam ve Malezya kökenliler öldürüldü. Yüz binlerce insan işkenceden, yüz binlercesi yollarda talan olmaktan, yüz binlercesi açlıktan, yüz binlercesi de tarlalardaki ağır çalışma koşullarından öldü. Pol Pot ülkenin adını Kamboçya'dan Kampuçya'ya değiştirdi. Kızıl Kemerler 4 yıllık demokratik Kampuçya'sından geriye 2 milyona aşkın ölü, birkaç milyon öksüz, yetim ve yıkık bir ülke kaldı. Bu birkaç satırda söylemeye çalıştığımın 1000 katını dinliyorum Phnom Penh'de. Herkes o günlerin tanıklarıyla dolu. Herkes Kızıl Kemerlere ailesinden birkaç kurban vermiş. Kentin her köşesinde, hele hele savaş müzesinde yaşananların tüm izleri duruyor. Her gün gazetelerde yeni bir toplu mezar bulunduğu haberleri. Savaş müzesini görmek insanı insanlığından utandırmaya yetiyor. İç savaşta ölenlerin fotoğraflarını, kemiklerini sergilemek acıyı dindirmese de bir daha bunlar yaşanmasını vurguluyor. Mok Van'a anlatıyor. Şimdi savaş müzesi, görevini gören yapı, bir zamanlar bu kentin en değerli okuluydu. Yatılı ortaokul. Aileler çocuklarını buraya yollamak için can atardı. Sonra kent düşünce Pol Pot bu okulu da kapattı ve burayı işkence merkezine dönüştürdü. Sınıfları dolaşıyorum, yatakhaneyi dolaşıyorum, yemekhaneyi dolaşıyorum. Sınıflar tuğlalarla bölünmüş, bir insanın zor sığabileceği hücrelere dönüştürülmüş. Hücreleri görüyorum, işkenceyi görüyorum, ölümü görüyorum, vahşeti görüyorum, kemikleri görüyorum, kafataslarını görüyorum. İşkenceyi düşünmemeliyim, işkenceyi düşünmemeliyim, işkencemi düşünmemeliyim, ülkemi düşünmemeliyim. Mamak'ı, Manisa'yı, Diyarbakır'ı, ülkemin hapishaneler haritasını düşünmemeliyim. Fotoğraflara bakıyorum. Kim demiş gezginler ya da geziciler unutur anımsamaz diye. Fotoğraflardaki kafa tasları gözlerimin önünde büyüyor, büyüyor, büyüyor. Uganda'daydı. Luwero üçgeni diye anılan yörede. Uganda iç savaşının hemen sonrasındaydı. Savanna çalılıklarına takılan otomobilin önünde ansızın bitivermişti kapkara yüzlü, bembeyaz gülüşlü çocuk. 8-10 yaşlarında ya vardı ya yoktu. Elinde iki kafatası burnunu otomobilin camına dayamıştı, gülüyordu. Benim gülmediğimi görünce, "Fotoğraf çekmek istemez misin?" demişti. "Biraz ileride bunlardan daha sürüyle var," demişti. Ne biçim oyun, ne biçim oyuncaktı bu, ne biçim çocuktu bu. Ne biçim çocuk olduğunu bilmediğim çocuğun peşine takılmıştım. Büyülenmiş gibi peşinden yürüyordum. Çocuğun peşinden mi, kafataslarının peşinden mi bilmiyorum. Jungle'ın içinde yürüdük, yürüdük, sonunda bir köye vardık. Köyün girişinde tahtadan kurulmuş tezgahlar vardı. Hani sanabilirsiniz ki köyün geleneksel becerilerini, ne bileyim örneğin el işlerini, kilimlerini, dokumalarını, boncuk işlerini, hasır sepetlerini, tahta oymalarını, pişmiş topraktan kapkacaklarını, çanak çömleklerini sergileyen tezgahlar. Ama bunların hiçbiri yoktu ahşap tezgahlarda. Tezgahlarda yalnızca kafatasları vardı. Yan yana dizilmiş, arka arkaya sıralanmış, üst üste yığılmış kafatasları. Peşini bırakmadığım çocuk elindeki iki kafatasını tezgahın üzerine yerleştirdi. Öteki kafataslarının yanına, üstüne. "Hadi artık, çek şu fotoğrafı," diyordu gülerek. Uganda'da Luwero üçgeninde çekemediğim fotoğraf şimdi burada Kamboçya'da Phnom Penh'de karşıma çıkıyordu. Ve kafatasları ya da kafatası fotoğraflarından insanın derisinin rengi belli olmuyordu. Siyah ya da sarı fark etmiyordu. Gözleri çekik miydi, burnu kemerli mi, saçları kıvırcık mı, inanın hiç ama hiç fark etmiyordu. Bütün kafatasları birbirine benziyordu. "Bu fotoğrafı ben çekmedim," dedim rehberime. Yüzüme şaşkın şaşkın baktı. "Neden sonra biliyorum," dedi, "ama başkaları çekti, herkes çekti." Ve ekledi, "Bu bizim fotoğrafımız." Uganda'da tahta tezgahlara sıra sıra dizilmiş kafataslarıyla, burada tahta tezgahlara sıra sıra dizilmiş kafatasları arasındaki tek fark, buralardakilerin çok daha yüksek sayıda olmasıydı. Kamboçya'yı kızıl kemerlerden kurtaran Vietnamlılar oldu. Nasıl mı? 1978'de ülkeyi işgal edip Pol Pot'u devirerek. Vietnam denetiminde yeni bir kukla hükümet kuruldu. Ve şimdi sıkı durun, bu kukla hükümet zamanında bile Pol Pot'un Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi koltuğunu korumayı sürdürdü. Neden mi? Nasıl mı? Amerika'nın Vietnam düşmanlığından. Rusya'ya karşı hem Amerika Birleşik Devletleri hem Çin Pol Pot rejimini desteklemişlerdi. Hayret etmeyin, olur böyle şeyler, ne de olsa Soğuk Savaş yılları. Vietnam egemenliği 11 yıl sürdü. Vietnam döneminde artık ölüm tarlaları yoktu ama yine de hayat zordu. Şiddet ve baskı dönemiydi, diyor Mok Wanna. Yasaklar içinde bir yasak da yabancı dil konuşma yasağıydı. Yabancı dil konuşurken yakalanan kişi derhal karakola götürülür ve tartılırdı. Evet, bildiğimiz tartıyla tartılırdı ve ağırlığı kadar para ödemek zorunda bırakılırdı. Mok Wan gülerek ekliyor. Neyse ki hepimiz sıska, ufak tefek insanlarız. Baskı her yerde mizahın yeşermesine yol açıyor. Vietnam egemenliği Gorbaçov'un Sovyetler Birliği'nin baskılarıyla 1989'da sona erecekti. 1991'de tüm tarafların Kızıl Kemerler dahil katıldığı Paris Anlaşması ve 1993'te sürgünden dönen Prens Sihanouk yeni anayasayı ilan etti, kral oldu ve seçimler. Yıl 1996, ben Kamboçya'dayım ve herkesten aynı sözü duyuyorum. Şimdi Kamboçya'da yaraları sarma zamanı. ülkeye uluslararası yardım akıyor. En çok yardım yapan Japonya. Kentlerin onarımı, yol köprü yapımlarını üstlenmişler. Sonra Amerika, sağlık alanında yoğunlaşan yardımlar, sonra Fransa ve Avustralya. Dış sermayeye kapılarını açtığından beri, özel sektörde Japonya'dan sonra en büyük yatırımı Malezya ve Singapur yapıyor. Phnom Penh'deki otel inşaatlarının çoğu ya birine ya ötekine ait. Bütün bunlar halkın diline de yansımış. Kentte dolaşırken en sık duyduğum sözcükler işte Japon köprüsü, Amerikan hastanesi, Fransız çarşısı, Avustralya blokları. Yabancı dil olarak 50 yaşın üzerindekiler Fransızca, gençler İngilizce konuşuyor. 93'te devlet başkanı resmi dil olarak Kemerce'den başka Fransızcayı da kabul etmek istemiş ama binlerce gencin protestosundan sonra bundan vazgeçilmiş. Şimdi okullarda ikinci dil olarak İngilizce destekleniyor. Fransız etkisi mutfaktan mimariye birçok alanda hissediliyor. Phnom Penh'de olduğum günlerde ansızın tüm kombüçyalılarda bir heyecan. Fısıltılar çok geçmeden su yüzüne çıkıyor. Pol Pot ölmüş. Ortalık bu iki sözcükle çalkalanıyor. Çoğunluk kuşkuyla karşılıyor bu haberi. Şimdiye dek çok duymuşlar Pol Pot öldü söylentisini ama doğru çıkmamış. Ve haberin her doğrulanmayışı içlerine yeniden korku tohumları ekiyor. Hayır, bu kez de doğru çıkmadı ve insanların göz bebeklerine gelip yerleşen korkuyu gördüm. Pol Pot 1998 Nisan'ında Tayland-Kamboçya sınırında ölecekti hastalıktan. Ama ölmeden önce ülkesindeki iç savaşta daha 1997'de Kemer gerillalarının resmi orduya katılmaları sırasında yine ortalığı karıştıracaktı. Artık Angkor'a gitme vakti geldi derken yeniden kentin incisi diye anılan Gümüş Pagoda'ya dönme gereksinimi duyuyorum. Kafatası ya da kemik yığınlarını unutma, yaralı başkentin yaralarını görmezlikten gelme çabası değil bu. Yalnızca acımasız çelişkiyi bir kez daha vurgulama çabası. Phnom Penh'in incisi Gümüş Pagoda 19. yüzyıldan kalma bir tapınak. İçeride zeminin gümüş tabakalarla kaplı olması ona bu adı veriyor. Kral Norodom ailesinin atalarının küllerini gömmek için yaptırmış tapınağı ve tapınağın zeminini 5000 som gümüş kalıp kaplıyor. 10.000 elmasla sahici, kaplı Buda heykeli, heykelin üzerine oturduğu külçe altın kaide, mermer kaplı merdivenleri, kentin yoksulluğuyla sonsuz çelişki içinde. Geçmişin görkeminden tükenmişliğin eşiğine gelen Kamboçya'da bu çelişki hiç terk etmedi yolculuğumu. Bir de onun sesi, onun şarkısı bana eşlik edecekti. Kamboçya'da nereye gitsem? O dediğim sevgili arkadaşım John Baez, Vietnam Savaşı sırasında bestelemişti Kamboçya adlı şarkısını. 70'li yıllarda dillerden düşmezdi. Hani şöyle diyordu. Onları giderken gördük, korkularıyla kaçarken gördük. Ormanda yaşayan aileler, geceyi soluyan anneler, yollardaki 10 yaşındaki çocuk, gözyaşları ve fısıltılar içinde, geleceğinden korkuyor, bir bebek daha annesinin kollarında ölüyor. Yalnız, acı mı var Kamboçya'da? Yarın yok mu Kamboçya'da? Binlerce yıl sonra atalarınızın topraklarını terk ediyorsunuz. Binlerce gözyaşından sonra sizin olanları terk ediyorsunuz. Onca açlıkta, onca kan denizinde gitmemiştiniz oysa. Akarsular kurudu mu artık yoksa akan yalnız kan mı? Yalnız acı mı var Kamboçya'da? Yarın yok mu Kamboçya'da? Kulaklarımdan ve dilimin ucundan söküp atamadığım ve atamayacağım bu melodi, bu sözler, bu sorularla neden Kamboçya'da olduğumu kendime anımsatmaya çalışıyorum. Angkor'a gitmeliyim, Angkor'a gitmeliyim, Angkor'a gitmeliyim. Ne zamandır içinde büyüttüğüm o tutku. artık Ankara'ya doğru yola çıkabilirim.